Ayrım 27, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 339, 20. bölüm. Angela ve Ben, Petterini'nin hikayesini okumayı neredeyse eş zamanlı bitirdiler. Hepsi doğru o zaman, taç, ızdırap çivisi diye fısıldadı Angela uzaklara dalan gözleriyle. Komiser Ben'le zihninde ağır bir dans tutturmuş olan düşünce ve duygulardan kurtulmaya çalışıyordu. Demek Humiliati'nin büyük sırrı gerçekten de bir hazineydi. Hem dünyevi hem de mistik bir hazineydi, paha biçilmez bir değere sahipti. Rivera ile Orfeo gerçekten de neye el uzattıklarının farkında mıydılar? Bunu biliyorlarsa el yazmasını kime çevirtmeyi düşünüyorlardı? Hala böyle birinin arayışı içinde miydiler? Yoksa ne olduğunu tam olarak bilmedikleri el yazmasını satmayı mı planlıyorlardı? Profesör Valeriani güzel Orfeo'ya bu belgeden bahsedip sır vermiş olabilir miydi? Peki ya Carniglia? Rivera'yı nereden tanıyordu ve onu nerede görmüştü? Ve onu görür görmez her şeyi nasıl tahmin edebilmişti? Son olarak da büyük sır nerede gizleniyordu? Neredeyse 400 yıl sonra halen Petterini'nin sakladığı yerde duruyor olabilir miydi? ''Haydi beni takip edin.'' dedi Doktor Margas. Çoktan ayağa kalkmıştı bile. ''Soruları sonraya bırakalım. Önce size bir şey göstereceğim.'' Doktor peşinde Benny ve Angela ile birkaç adımda meydanı geçip Santa Maria al Carrobiolo Kilisesi'nin giriş kapısının önünde durdu. ''Size geçen akşam söylediğim gibi bir tek çan kulesi o olayların yaşandığı uzak dönemden kalma. Kilise tamamen yenilendi. Şimdi bir de yanındaki kırmızı tuğlalı binayı inceleyin.'' Burası bugün Barnabit Manastırı. Dipnot, Barnabitler, Barnabasçılar olarak da bilinir. Aziz Barnabas'ın fikirlerini benimseyen tarikat, özellikle dini eğitim üstünde faaliyetleri olmuştur. Humiliati evi tam olarak buradaydı. Elbette ki yüzyıllardır çok şey değişti ama yapı aynı şekliyle kaldı. Kapısını görüyor musunuz? İşte günümüzden çok uzak olan o gece Katar Bernard Aicardo çantasıyla birlikte muhtemelen bu kapıdan dışarı süzüldü. Margas meydanda manastır duvarı boyunca geri yürümeye başladı. Böyle sessizce yürümüş olmalı dedi. Eski Humiliati evinin köşesine gelince durdu ve buradan solu takip ederek evin kırmızı duvarlarını izledi ve şu gördüğünüz bugün ismi Carrobiolo geçidi olan yol boyunca ilerledi. Kırmızı tuğlalardan oluşan uzun duvar önlerinde 100 metre kadar uzanıyordu. Margas tekrar yürümeye başladı ve eliyle işaret ederek anlatmaya devam etti. Büyük yün mağazalarını burada açıyorlardı. Bernard Aicardo temkinli ilerliyordu ama gece karanlıktı ve bir Humiliati keşişi olan Albert Zoni'nin onu gizlice izlediğini fark edemedi. Oldukça heyecanlı olan Margas o kadar hızlı adımlarla ilerliyordu ki Benny ve Angela ona yetişmekte zorlanıyorlardı. Aicard keşiş Pizzi'nin Petterini'ye anlattığı gibi evin bitiminden Teodolinda Katedrali'ne doğru sağa döndü. Margas uzunca bir süre sadece yürümeye konsantre olup konuşmadan ilerledi. Bu birkaç yüz metreyi bugünkü Solera sokağı boyunca çantasını sıkıca tutarak yürüdü. İşte bu solumuzda olan yapı yani Monza Mahkemesi elbette ki o günlerde yoktu. Birkaç metre daha yürüdüler ve katedrale doğru uzanan bu büyük meydan Garibaldi Meydanı dedi yürümeyi bırakmadan. Katar Aicard Meydanı diğer ucuna kadar geçip sola döndü. Teodolinda Katedrali'ne doğru ilerledi sonra tekrar sola dönüp berrak Lambro Nehri'ni yedi kemeriyle aşan büyük Arena Köprüsü'ne yöneldi. Bir dakikadan az bir süre sonra köprünün önüne geldiklerinde Angela sordu. ''Bu Arena Köprüsü mü?'' Benny henüz ağzını bir kez bile açmamıştı. 18. yüzyıla kadar buradaydı. Bu gördüğünüz onun yerini alan Aslanlar Köprüsü. İsmini sizin de kolayca tahmin edebileceğiniz gibi her bir korkuluğun başındaki etrafı gözleyen mermer aslan heykellerinden alıyor. Yani Bernard Aicard demir taçın plakalarını ve ızdırap çivisinin demirini buraya mı gömdü? Evet Angela, bunu 1200 yılının o aysız gecesinde yaptı. Büyük zorlukla çıplak elle kıyıdaki kemerin dibine bir çukur kazdı. Arena Köprüsü bugünkünden daha uzun ve dardı. Büyük olasılıkla Lambro'nun yatağı oldukça genişti ve suları daha da berraktı. Benli doktorun sözünü aniden kesiverdi. El yazmasını okumaya başladığı andan beri ilk defa konuşuyordu. Bu gezi çok ilginç Doktor Margas, ama o geceden 300 yıl sonra Petterini her şeyi hangi cehenneme sakladı? Siz bunu anlayabildiniz mi? Belki Rivera'yı orada enseleyebilirdi. Margas cevaplamadan önce birkaç saniye bekledi. Bu yönde neredeyse hiçbir işaret yok. Ama benim neresi olabileceği ile ilgili genel, bu söylediğime dikkat edin, genel diyorum, bir fikrim var. Ama önce tarihleri ve belgeleri kontrol etmem gerek. Yani üstünde biraz çalışmam lazım. Saçmalamaktan nefret ederim. Benli derin bir nefes aldı. Yine beklemek gerekiyordu. Haydi ama komiser, asmayın suratınızı. Yüzyıllar sonra birkaç saatin lafı mı olur? Bakın, önümde hala öğleden sonranın büyük bir kısmı ve ihtiyacım olursa bütün bir gece var. Yarın sabah için söz veriyorum. Komiser Benli için bu Angela'sız geçirdiği üst üste üçüncü gece olacaktı. Bu gerçekten de bir rekordu, ama bu sefer bir bahane bulan kendisiydi. Ne cehennemdi ama, en kritik noktasında bir soruşturma vardı ortada. Buna odaklanması gerekiyordu. Demirtaş'ın büyüleyici hikayesini ya da Petterini'nin Tonya'ya olan aşkının ne kadar büyük olduğuna yönelik yorumları dinleyecek vakti yoktu. Günün geri kalanı bir gelişme olmadan geçti. Carnelia'nın durumu stabildi. Belki bir sonraki gün için onunla konuşma izni alabilecekti. Rivera kuş olup uçmuştu sanki ve dünyanın diğer tarafındaki Orfeo, Malpensa gümrüğü çıkışında yakalanmak üzere dönüş için bavullarını toplamaya başlıyordu. Komiser Benli farkına bile varmadan en sevdiği koltuğunun üstünde uyuyakaldı ve bu arada izmaritle dolu kül tablasını yere devirdi. Rüyasında Margas'ı kafasında demir taç ile San Carlone'yi işaret ederken gördü. Aziz'in dev eteğinin altındaki Rivera ise haince etrafı gözetliyordu. Cep telefonu saat tam 6:15'te çaldı. Ne olduğunu anlamak Benli'nin biraz vaktini aldı. Uyuşmuş bedenini silkeleyip kimin aradığına bakmadan cevapladı. Ingro'ya? Hayır hayatım, benim Angela. Angela mı? Evet, senin Angela'n, hatırlıyor musun? Biraz esmer, çok güzel ve çok sempatik olan. Angela. Aferin, evet ta kendisi. Ama ne? Uykumun en güzel yerinde Doktor Margas aradı. Angela güne pek de iyi bir ruh haliyle başlamışa benzemiyordu. Uykuya dalabilmek için ne kadar zorlandığımı bilmiyorsun tabii. En kısa zamanda onu aramanı istedi. Sana numarasını verip ben yatağa geri dönüyorum. Bu arada şu lanet telefon numaranı ona ver, domuz herif. Benli kendisini yolda bekleyen Doktor Margas'a yaklaştı. Otto Lagi yoluna girip Lainate çıkışından çıkmamız gerekiyor komiser. Vites değiştiren Benli Margas'ın belirttiği bu güzergaha hiç şaşırmadı. Dünyanın başkenti Lainate diye düşündü. Cosimo Petterini nabadına büyük sırrı nereye saklayabileceğini sorduğunda 1587 yılının son aylarında olmalıydılar. Ya da en azından bir sonraki yılın ilk aylarında. Fate Bene Fratelli'deki bakım evinin inşası için ilk temel 1588'de atılmıştı. Margas'ın gözlerinde hala bir gün önceki o parıltı vardı. Büyük sırrın ne olduğundan habersiz olan Lomazzo birkaç gün sonra ona ne cevap verdi? O sırrı sadece bir başka sırrın yeterince iyi gizleyebileceğini. Punta yolda hızla ilerliyordu. Büyük bir sır ancak başka bir sır ile gizlenir ve biz hamallar Valle'ye güvenmek zorundayız. Yani demek istediği saklanacak yerin Val di Blanio Akademisi'nin gizemli atmosferinde olduğuydu. Doğru ve iki isim söyledi. Compa, Kont ve Compa Sol Dragon. İki hamal mı? Margas onayladı. Compa Sol Dragon için mühendis anlamına gelen Compa Insignia ismi de kullanılıyordu. Ama gerçek ismi Giacomo Soldati'ydi ve muhtemelen Lugano'luydu. İsviçreli yani. Margas sabırla açıkladı. Lugano tıpkı Val di Blanio gibi bugün İsviçre topraklarında bulunuyor. Ama o dönemlerde Milano dukalığına aitti. Her neyse, Giacomo Soldati askerdi. Hidrolik mühendisi ve askeri mimar. Dahiler kulübündenmiş desene, dedi Benli tozlu askerlik anılarını hatırlayarak. büyük saygı görüyordu. O kadar ki kendisine kanal sularının dağıtımını geliştirmek üzere bir görev emanet edilmişti. Punto yolda kayarak ilerliyordu. Henüz sabahın 7'si bile değildi ve şehir daha yeni uyanmaya başlıyordu. Petterini'ye büyük sırrı nereye gizleyeceğini kompas soldan on mu gösterdi? Mesela onun yapılarından birine, belki kanallardan birinin altına. Durun biraz, aslında her şeyin anahtarı diğer isim, Compa Kont. Onun kim olduğunu biliyor musunuz komiser? Compa Kont'u kim tanımaz ki, tam dilimin ucunda. Hamal olarak Compa Kont ismini almıştı ama gerçek ismi Pirro e Visconti Borromeo idi. Margas etki yaratması için sözlerini ara verirken Punta nihayet karayoluna çıktı. San Carlo'nun akrabası mıydı? Visconti Borromeo'lar başka bir ailedir. Pirro'nun soyu abartılacak bir zenginliğe sahip değildi ama o varlığını gittikçe arttırdı. Bunu önce zengin bir ailenin birinci dereceden mirasçısı olan Ippolito Porro ile evlenip talihsiz Ippolita'nın sadece bir yıl sonra ölmesiyle bankacılar ailesinin kızı Camilla Marino ile evlenerek hızlı bir şekilde yaptı. Böylece sanatsever ve koleksiyoner olmayı hedefleyen Pirro, hızla Milano'nun en önemli adamlarından biri haline geldi. Önemli kamu görevleri alıp Mantova'da, Gonzaga ailesi ve Floransa'da Fernando de Medici gibi dönemin ünlü isimleriyle ahbaplık etmeye başladı. Bunlar Pirro'nun halen büyük ölçüde büyü ve simya ile ilişkilendirilen deneysel sanat ve bilimsel merakın havasını soluyabileceği ortamlardı. Karşı reformun ablemi olan bir şehirde yaşayan biri için ideal bir kültürel altyapı. Başpiskopos Carlo kendini şiirsel ilhama karşı yarışa girmek olarak gördüğü saygısız sanatsal üretimi ve bunu destekleyen felsefeleri dışlamaya adamıştı. Giovan Paolo Lomazzo ve Pirro'nun tanışması kaçınılmazdı. Çok ilginç doktor. Ama 15 dakika sonra Lainate'ye varmış olacağız. Bana tam olarak nereye gittiğimizi söylemeye niyetiniz yok mu? Villa Litta'ya. İsmini çok duyduğunuza eminim. Dipnot, Villa Litta. İtalya'nın Lombardiya bölgesinde Lainate şehrinde bulunan 16. yüzyılda yapılmış tarihi bir malikanedir. Ninfeos'u ile ünlüdür. Bendy'nin bu sefer hafızasını deli gibi karıştırmasına gerek yoktu. Neresi olduğunu biliyordu. Çok güzel bir malikane olduğunu biliyorum. Turistik bir yer. Gösteriler ve etkinlikler de yapılıyor orası. Margas Bendy'nin lafını bitirmesine izin vermedi. Villa Litta geçmiş yüzyıllar boyunca tanınmış konuklarıyla herkesi şaşırtan bir yerdi. Mesela bunların içinde Visconti Borromeo ailesinin üyesi olan Stendhal bile vardı. Doğrusu Pirro hayalindeki malikaneye dönüştürmek üzere bu evi aldığında bir çiftlikten daha fazla olduğu söylenemezdi. Yarım saat sonra yatağından zorla çıkarılmış olan öfkeli bekçi, Villa Litta'nın kapılarını ziyaret saati dışında gelen bu iki rahatsız edici herife açıyordu. İşte dedi Margas içeri girdiklerinde, yapının avlusundayız, şu merdivenlerden muhteşem odalara çıkılıyor. Ama Villa Litta'nın gerçek büyüsü başka bir yerde saklı. Tüm mülkün en az %80'ini kaplayan büyük bahçede. Bu arada yeri gelmişken yapının ekseninin kuzeyden güneye doğru mükemmel bir şekilde yerleşmiş olduğunu biliyor muydunuz? Bendy Margas'ın peşinden bahçeye doğru ilerledi. Bu hikayede bir defalığına mahsus olsa bile gerçekten hangi yöne gittiğini bilmekten memnundu. Önlerine üstünde yükselen kulesiyle bahçenin tüm enini kaplayan bir yapı çıktı. Tek katlı binanın anıtsal girişinin yanında traverten işlemelerle sanki mağara duvarı görünümü verilmeye çalışılmış kanat gibi duvarlar vardı. Bunlar içinde kır tanrılarının heykelleri olan nişlere, deniz kabuklarına ve nehir allegorilerine ev sahipliği ediyordu. Dipnot allegori, soyut kavramların heykel, resim ve simgelerle anlatılmasıdır. Nehir allegorisinde su ve çeşme kenarında oturan ya da uzanan çıplak dev heykeller ve figürler kullanılarak anlatılırdı. Margas durdu ve şöyle dedi. Bu Ninfeo, Villa Litta'nın kalbi. Dipnot, genellikle çeşme ve su kaynaklarının yakınına yapılan ve su perilerine adanan kutsal yapıdır. Pirro bu kısmı 1585'te yapmaya başladı. O sırada binanın inşası bitmişti ve Carlo Borromeo öleli bir yıl oluyordu. Fresk, heykel ve süslemeleri yaptırmak için çok değerli sanatçıları çağırdı. Hepsini temsilen bir tanesini söyleyeyim. Procaccini, Ninfeo ancak 1589'a tamamlanıp açılabildi. Tam zamanlama verecek olursam, Lomazzo'nun Rabiş Sözlüğü'nü yayınlamasından birkaç ay önce ve Petterini'nin nabadından tavsiye istemesinden 2 yıl sonra. Giovan Paolo Lomazzo kör olmasına rağmen Pirro'nun akıl hocası ve danışmanı olarak bu eserin gizli yöneticisi oldu. Harikulade, evet, daha iyi bir sıfat bulamıyorum. Harikulade, gelin içeri girelim. Görkemli girişi geçince komiser Benni kendini büyük sekizgen bir salonda buldu ve hemen Margas'ın tabirini sahiplenmek zorunda kaldı. Tek kelimeyle harikuladeydi. Margas onu bir süre kendi haline bıraktı. Burası 4 rüzgar avlusu. Tam buradan odalara, hollere, salonlara ve son olarak kendi iç mekanlarına sahip eski mağaralara giden bir labirentin yolu başlar. Kendinizi hazır hissettiğinizde size tümünü göstereceğim komiser. Turun sonunda tekrar 4 rüzgar avlusuna döndüklerinde Benni bu olağanüstü yerin ona vermiş olduğu duygulardan dolayı kendini biraz garip ve kafası karışmış hissediyordu. Bunda Doktor Margas'ın gezi sırasında yaptığı yerinde ve ayrıntılı açıklamaların da payı vardı. Komiser birçok defa buraya mutlaka Angela'yı getirmeliyim diye düşünmüştü. Gördüğünüz gibi her yer su, çeşmeler, fıskiyeler. Küçük gök kuşakları yaratmak ve hatta konukları eğlendirmek için yapılmış su oyunları. Bu gerçek su mühendisliği başyapıtına gerekli olan su, kuleye yerleştirilen bir depo ile sağlanmış. 20 metre yükseklikten dökülüp neredeyse 1 kilometre uzunluğundaki borulardan geçen su tüm sistemi harekete geçiriyor. O dönem için dahiyane bir iş. Kompas Oldragon mu yapmış diye sordu Benni. Aslında hayır. Muhtemelen ilk akla gelen isim oydu ve bu yüzden Lomazzo Petterini'ye ondan bahsetmişti. Ama Giacomo Soldati o dönem Savoy ordusunda hizmet veriyordu. İşte bu yüzden onun yerine Ponte Trezalı komutan Agostino Ramelli çağrıldı. Başka bir askeri mühendis. En tartışmalı kişilerden biriydi. Maceralı bir hayatı vardı. Rochelle kuşatmasında bile yer almış, orada yaralanıp Hugonottiler tarafından esir edilip sonrasında serbest bırakılmıştı. Dipnot: Rochelle, Fransa'da Atlas Okyanusu'na kıyısı olan önemli bir liman şehri. İkili Villa Litta'nın çıkışına doğru sessizce yürüdüler. Bir süre sonra Margas tekrar konuya döndü. Nabat genç Cosimo'ya tavsiye verirken bu su oyunlarını gerçekleştirmek üzere aklında olan isim Kompas Soldragon'du. Benni birkaç adım daha ilerledikten sonra durup Margas'ın bakışlarını aradı. ''Yani siz Petterini'nin büyük sırrı saklamak için seçtiği yerin burada olduğuna mı inanıyorsunuz?'' ''Bundan hiç şüphem yok. Tarihler birbirine uyuyor. Kahramanların kişisel hikayeleri de Petterini'nin tarifi burayı gösteriyor.'' ''Sadece birkaç kilometre uzakta kalbine yenilen Carniglia'yı da buraya o işaretler getirmiş olmalıydı. Rivera'nın izi de tam orada, Lainate'de kaybolmuştu.'' Benni malikaneyi hemen sivil ekipler tarafından gözetim altına aldırmaya karar verdi. ''Ama nerede?'' dedi Margas kollarını açıp kendi etrafına dönerek. ''Alan çok büyük. Bir işaret, bir sembol bulmak gerek. Ninfeo'yu siz de gördünüz. Binlerce işaret ve sembol var. Bu samanlıkta iğne aramaktan bile daha zor.'' Komiserin zihni başka yerdeydi. Saatine sabırsızca baktı. 8'i geçiyordu. Ve Carniglia'nın tedavi gördüğü hastane uzakta değildi. Komiser Margas'a dönerek şöyle dedi. ''Doktor, sizi biriyle geri göndereyim. Hatta...'' Benni'nin aklına daha iyi bir fikir gelmişti. ''Tedavi altındaki biriyle görüşmem gerek. Siz doktor olduğunuz için görüşme izni almama yardımcı olabilirsiniz belki. Bana eşlik etmek ister misiniz?'' 27. ayrımın sonu. Sayfa 354.